أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yani söze nasıl başlanacağını doğrusu net bilemiyorum. Efendim, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir şerefli söz nakledeceğiz mi desek? Yoksa o zaten klişeleşmiş, insanlar bunu anlamıyor. Bir hadis rivayetiyle baş başayız mı desek? Hiçbir şey anlamıyor insanlar diye itiraz geliyor. Evet, doğru. Peki peygamberin hayatından bir kesit, onun hatırasından bir bölüm mü desek? Ya da hadi isterseniz peygamberin huzuruna gidelim diye bir başlangıç mı yapsak? Ama itiraz geliyor tabii haklı olarak. Peygamber nerede ki huzuruna gidiyoruz diye. Öyle ya. Peygamber ölmüş, bitmiş, işi bitmiş, hayattan elini eteğini çekmiş, çok olmuş, yıllar olmuş, yüzyıllar olmuş vefat edeli değil mi? İyi ama zaten Müslümanların en büyük belası da budur sanırım, iyi bir Müslüman olmalarına engel olan en büyük bela. Yani peygamber ölmüş, bitmiş, işi bitmiş, hayattan eli tek çekmiş değil mi? Öyle kabul ettiğimizden dolayı, oysa peygamber hüküm olarak hep var ama, peygamber olarak hep var. Yani bugün veya kıyamete kadar her yaşanan gün için bugün yaşayanlar, hangi günse işte o gün yaşayanlar eğer Müslüman olmak isterlerse, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyecekler. Eğer önceden Müslümansalar ve imanlarını yeniden gündemde tutup bir daha taptaze hale getirmek isteyeceklerse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kul ve rasul olduğuna bir kere daha iman ettiklerini beyan edecekler değil mi? İşte o peygamberin huzuruna gitmek, onu dinlemek, ondan söz almak, ona söz vermek, onunla hemdem olmak, birlikte yaşamak, onun sözlerini kulaklarda çınlatmak, kalbe yerleştirmek, kafada, gönülde canlı tutmak anlamına siz hangi kelimelerden hoşlanırsanız onu söyleyin. Ama ben İmam Kudai'ye müracaat ettim. Muhterem, peygamberimizden kendisine kadar bir zincir bulmuş, bana falan, ona da filan söyledi, o falandan, o da filandan duymuş ki, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyormuş, ben bunu bizzat kabul ediyorum, ben buna yemin edecek kadar net inanıyorum, işte bu silsileyi size yazıyor ve peygamberin sözlerini sıraya koyuyorum diyen bir zat olarak, ben İmam Kudai'ye, o büyük muhaddislerden biri olarak bu imama, hadis imamına müracaat ediyorum. Tabi hadis imamı denilince bir cami imamı, bir ölü imamı, bir cenaze imamı, bir de bir başka imam mı var ki? Hani bir de mezhep imamı var değil mi? İşte böyle bir insana ben müracaat ettim. O da Müsned-ü Şihab adında bir kitap hazırlamış. İşte o Müsned-ü Şihab'ından bana peygamberimizden sözler naklediyordu. Ben de ona samimiyetinden dolayı, liyakatinden dolayı evet diyor, sabırla, neşeyle, gönül huzuruyla önüne oturmuş, diz çökmüş peygamberimizi onunla dinliyordum. Sesli dinleyeyim, duyduklarımı sen nakledeyim, beraber dinlemiş olalım ve dua edelim bu beraberliğimiz, yani bu peygamberimizin sözleri huzurundaki beraberliğimiz bizim cennet sebebimiz olsun. Cennette hatırlayalım. Yani bunlardan dolayı Allah bize cennet versin diye şimdiden dua edelim. Sonra da o verilen cennette Allah'a hamd edelim. 21. hadis. İn şi'tüm fes'elû ve in şi'tüm khabbartüküm bimâ ci'tüm leh. Ne dersiniz? İsterseniz, siz dilerseniz, siz sorun. Ne soracağınızı, neden geldiğinizi siz beyan edin. Ama değilse durun, isterseniz, öyle dileyin, sizin ne sormak için geldiğinizi ben size haber vereyim. Allahu Ekber. Bunu insanlardan peygamber olmayan kim yapabilir ki, mümkün mü? Gelecekler birileri, diyecek ki onlara, isterseniz ben size haber vereyim ne sormaya geldiğinizi, isterseniz buyurun, siz sorun, fark etmez. Bu peygamberin şanını yüceltecek özel bir olay değil ki, o zaten Allah'ın elçisi, yani karşısındaki insanların neye geldiğini bilip bilmemek çok kadar önemli değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci kat semaya, hatta ondan önce Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, sonra birinci kat derken 2, 3, 4, 5, 6, 7. kat semaya yükselmiş. Oradan Sidretül Münteha'ya, orada da Cebrail orada kalmak üzere o Rabbi ile baş başa olmuş, karşı karşıya mı olmuş, yan yana mı olmuş bilemiyoruz. Bir yan bir kenar işi değil elbette. Mekanın ötesinde, zamanın dışında bir kavram olunca kelimeler bulamıyoruz. Dünyadakilere benzesin de istemiyoruz. Öyle bir vahiy alma ortamı yaşamış. Allah ona vahyetmiş. Namaz demiş. Ümmetin miracı olmuş. Amanar Resulü ikram edilmiş. Gerçekten çok büyük bir ikram, bir lütuf, bir ihsan olarak bize sunulmuş. Büyük günah mı? Vazgeçmeye çalışsın mümin ama, eğer şirke düşmemişse, günahlarından pişmansa, her şeye rağmen imanı varsa, o sonunda cennete gidecek müjdesini almış Peygamberimiz. Böyle bir olayı getirip ümmete söylemek durumunda. Söylemiş nitekim sabahında bu gecenin. Ama şaşırmış insanlar. Hayretten dona kalmışlar. Şeytanları uyandırmış, dürtmüş, dürtüklemiş sanki. Hayır demiş, inkar edin. Hemen yüklenin, saldırıya geçin, hücum edin. İşte yakaladınız bir fırsat. Bu mümkün değil. Birilerinin dinden döndürülmesi için tek fırsat buydu, yakaladınız. Hadi yürüyün demişler. Fırsat ya, koşmuş kimileri Ebu Bekir Efendimiz'e. Demişler ki, haberin var mı? Ne var? Hani şu senin dostun bildiğin, peygamberliğine inandığın ve onunla mutlu olduğun adam var ya, kim demiş? Hani şu Abdullah'ın oğlu? Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aynen iman ediyorum. Aynen ben onun peygamberliğine imanımı tazelediğimi size haber veriyorum. Ne olmuş? Senin haberin yok. Bugün neler söylüyor? Hiç olacak şey değil. Dinle bak. Dinliyor. Meğer adamların hayretten dona kaldığı anlattığı şeye bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e gitmiş. Mescid-i Aksa'ya, oradan birinci kat semaya, derken yedinci kat semaya kadar Sidretül Münteha'ya, sonra tekrar gelmiş aynı yolu, aynı yeri, yolsa, yerse, neyse işte onu. Olmaz öyle şey zaten ama saçmalıyormuş onlara göre. Ama artık aklını kaybetmiş, artık ne dediğini bilmez olmuş, olmaz şeyler söylüyormuş. Buna inanılır mıymış diye ön yargılandırmaya çalışmışlar Ebu Bekir Efendimiz'i. Sormuşlar, artık inanıyor musun? Yine hala inanıyor musun? Evet demiş ve şaşırmışlar. Demiş ki ben onun ta baştan beri Allah'tan haber verdiğine, Allah'ın onunla bana haber gönderdiğine inanıyorum. Siz ne diyorsunuz, ne demek istiyorsunuz yani? Ben bundan daha büyüğüne inanmışım. Bu yani bizzat kafa olarak, gönül olarak, yapı olarak bir peygamberini Allah huzuruna çağırmış da ona vahyetmiş. Ne var ki bunda demiş. Sadakatle bağlılığını göstermiş. Sadıkane bağlılığını ortaya koymuş. Tasdik ediyormuş. Bunda ciddiyetini, bunda önem verdiği yönünü ortaya koymuş ve sıddık oluvermiş elbette. Elbette peygamber böyle olacak. Elbette peygambere bakış böyle olacaktır. Peki ama diye tartışma açmayın lütfen. Yani bunu sadece peygamberler yapıyor dedin, anladık. Peki peygamberden başkaları da böyle ben bir soru sormaya gidince benimle sormaya gittiğimi bilir mi? Bilebilir. Ama onun bildiği de ötekinin sormaya gittiği de din değildir, farkında mısınız? Yani siz falana gittiniz, evet. O da pat diye söyledi. Ben sizin neden geldiğiniz sana haber vereyim mi size? Evet. Neymiş? Ha miras işini henüz daha ayarlayamamışlarmış ya, onunla ilgili yeni bir teklife geldiniz değil mi demiş. Nasıl da bilmiş değil mi birden? Ya da bir resmi mi, fotoğrafi mi dairede bulunuyormuş birisi? Yanında bir bay ya da bayanla birisi çıka gelmiş. O masada oturan adam dönmüş onlara, ben sizin neden geldiğinizi haber vereyim mi? Siz bir tayin işi için geldiniz değil mi demiş. Aa, nasıl da bilmiş değil mi? Birden bilmiş, bir bilişle bilmiş üstelik. Peki peygamber miymiş? Hayır efendi, bilmese ne olurdu böyle bir bilgiyi? Din mi yani o bilince? Peki başka örnekler de var mı piyasada? Var tabii. Mesela adam gelmiş, boynunu bükmüş, kenara durmuş. Hoş geldin demiş öteki. Buyurun demiş. Bir şey mi isteyecektiniz demiş. Bir iki ağzını bile zor açıyormuş. Hayır demiş. Diyememiş bile, sesi çıkmıyormuş. Sonra demiş ki ben söyleyeyim mi? Kirayı bu ay veremeyeceksin de onu demeye geldin değil mi? Aman nasıl da bilmiş. Kalbini bile okumuş adam. E okur elbette. Yıllarca o tür kalpleri okuya okuya müteassıs olmuştur iyice. Ne fark eder ki? Yok öyle değil. Ama yani gelen adamın ne sormaya geldiğini bilmiş. E bilir efendim. Yıllarca onun müteassısı olan da onu bilir yani. Fark etmez ki. Ama peygamberimizinki öyle değil. O bu işin müteassısı değil, peygamberidir. Yani sorulan soru, alınan cevap, cevap veren, soru sormaya gelen, dinin ikamesi döneminde dindarlığın ne olduğunu anlatan figürler de ondan. Onun için bu makam farklı, onun için bu durum ayrıdır. Yani birileri ben onun yanına gidince benim neden gittiğimi bilivermişse ya da birileri benim yanıma gelince ben bilmişsem bu benim üstünlüğüm değil belki tecrübemdir sadece. Bu da benim mesleğime bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına birileri gelir. Kendisine gelen kişilere der ki اِنْ شِئْتُمْ فَاسْأَلُوا وَاِنْ شِئْتُمْ خَبَّرْتُكُمْ بِمَا جِئْتُمْ لَهُ İsterseniz gelin, siz neye geldiğinizi söyleyin. Ne soracaksanız siz sorun sormaya ama isterseniz o sizin ne sormak istediğinizi ben size haber vereyim. Çünkü onların ne sormak istedikleri insanın bilebileceği şeyler değil. Kendi kendine bilmesi imkanına sahip değil kimse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyu Allah'ın öğretmesiyle bilirdi ondan. Sanki onların ruhlarına bu konuda bir giriş hazırlıyor baştan. Yani bunu ben biliyorsam peygamber olduğum için biliyorum. Sizin neden sormaya, sizin neyi sormaya geldiğinizi bildiğim gibi tıpkı diye peygamberimiz sanki onların gönüllerine bir rahatlık serpiyor şöyle. Ve devam ediyor sözüne. فَقَالَ لَهُمْ جِئْتُمُونِ تَسْأَلُونِ عَنِ الرِّزْقِ مِنْ اَيْنَ يَئْتِي وَكَيْفَ يَئْتِي Değil mi? Siz bana rızıktan sormaya geldiniz, rızkı öğrenmeye geldiniz, rızık konusunda benden bilgi almaya geldiniz değil mi? Böyle diyor onlara. Yani rızık nereden geliyor ve nasıl geliyor değil mi? Bunu sormaya geldiniz. Rızkın nereden ve nasıl geldiği hakkında bana sormaya geldiniz değil mi diye onlara böyle cevap verip söze başlıyor ve cevabı net, açık. Eballahu an yarzuqa abdehu el-mü'mine illa min haysu la ya'lem. Allahu Teala mümin bir kulunun rızkını onun beklediği taraftan vermek istemez. Yani vermez. Tahmin etmediği yerden verir. Evet, böyle bir yasa var rızıkta. Rızık aramak, aranılan rızka ulaşmak, her şeye rağmen yıllarca uğraşmak, aylarca uğraşmak ama uğraşılan, ulaşılmak için çalışılan, çabalanılan değil, başka bir yerden bir rızık bulmak konusunda tarihte nice örnekler yaşanmıştır. Siz de o dar ömrünüzde, o kısa hayatınızda bunun nicelerini ya yaşamış, ya görmüş, ya duymuş olabilirsiniz. Bir dükkan başı beklersiniz yıllarca. Sonunda fiyasko, biter her şey. Bir şehre ikinci bir otogar yapılmıştı. İstenildi ki, kocaman, büyük, çok büyük bir şehir olarak bu otogara da şehirler arası otobüsler girsin çıksın. Öyle anlaşıldı, öyle istendi. Gitti adam bir yazıhane kiraladı. Yıllarca kirasını ödedi, yük yüklendi, eline geçen sadece boş. Olmaz mı öyle? Peki ne yaptı onca yıl uğraşırken oradan gelmeyen rızkı nereden geldi kendisine? Bir başka yerden geliyordu elbette. Öyle olmaz mıydı zaten? hep öyle örneklerle dolu değil mi hayat? Duyuvermişti birisi, aman kelepir bir maldı, gider alırsa iyi kar getireceğini umuyordu. Hemen koştu, pazarlığa bile ihtiyaç hissetmedi, verdi parasını peşin ve hemen alıverdi. Yüklendi, yükletti, ardiyelerini, depolarını doldurdu. Sonra satmaya gayret edecekti, baktı ki piyasası değilmiş. Baktı ki iş işten geçmiş, baktı ki başka bir yere yatırım yapmış, olmaz olasıymış. Kahrolmanın gereği yokmuş aslında, meğer öyle olacakmış ama peki o döneminde bu adam buna bunca para yatırırken aklı başında değil miymiş, başka bir yere mi kiralamış aklını? Öyle değil bence, bakalım nelere mal olmuş o, belki de bir başka hayır kapısı açılmıştır böylece, bilinmez ki. Hani ayet öyle diyordu, hatırlar mısınız? Siz bir şeyin olmasını çok seversiniz. Ama o sizin için belki de şerdir. Ya da siz bir şeyin olmasını hiç istemezsiniz. Ama belki de o sizin için hayırdır, belli olmaz ki, demiyor muydu ayet? Nice örnekler bulabilirsiniz konuyla ilgili. Oğlunuz kızınızla ilgili, malınız mülkünüzle ilgili, ekmeğiniz suyunuzla ilgili nice örnekler ararsınız hayatınızda. Vardır, yaşamışsınızdır. Ama mesela bunların en güzel örneklerinden birini, siz kendi kendinize bulunduğunuz ortamlarda sorsanız çevrenize, söyleyin, bunca yıllık esnafsınız, bunca yıllık ekmek yiyor, su içiyorsunuz, bunca yıldır yaşıyorsunuz, hayatınıza neler geldi rızıkla ilgili diye. Gerçekten enteresan şeyler anlatacaklar size, deneyin isterseniz. Ama önce rızkın ne olduğunu bilelim. Rızık, kişiye tahsis edilendir. Ana karnındayken insana tahsis edilenler vardır. İşte ona rızık diyoruz. Bu hatta söyleyeceği kelimelere, duyacağı sözlere kadar, boğazından geçeceği her bir lokmaya ya da içeceği suya kadar, annesinin kim olacağı, babasının kim, karısının kim, kocasının kim olacağına varıncaya kadar, ona tahsis edilen her şey imtihan soruları demektir aslında. Hatta oğlu mu olacak, kızı mı, kaç yaşında doğacak, kaç yaşında ölecek, bunların her biri onun adına tahsis edilmiştir. Bunlar rızıktır. Bakara suresinin başında yolunu Kur'an tarif etsin isteyenlerin vasıfları sayılırken, yani bir başka ifadeyle kendisine cennet yolunu tarif eden Kur'an olsun diyenlerin taşıması gereken özellikler anlatılırken, Kur'an tabiriyle söyleyelim, takva ehli olanlar, müttaki olanlar, ki onlar Kur'an ile hidayet bulmadan yanadırlar. Bu adamların kimliği anlatılırken, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ denilirdi. Yani, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, biz onlara rızık veririz, onlar da bu rızıktan infak ederler, harcarlar. Öyleyse, Allah-u Teala rızık verendir. Kul da gerçekten cenneti Allah tarif etsin ister, Allah'ın kitabıyla cennet yolunu bulmak dilerse, o zaman bu verilen rızıkları Allah yolunda Allah'ın dediği gibi infak etmeliydi. İşte bu rızıkların ne olduğu konusu tartışılırken, bu işin üstadları, bu işi bilenler, bu işin pirleri diyorlar ki, bu ayeti şöyle de anlayabilirsiniz. وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ, bizim onlara öğrettiğimizden onlar da başkalarına öğretirler. Bu da rızkın infakı, verilenin dağıtılması anlamına gelecektir. Öyleyse rızık, ilimdir, derttir, oğul kızdır, çoluk çocuktur, ekmek sudur, mal mülktür, dükkan tezgahtır, tanıdık bildiktir, eş dosttur veya çevre adına benimle bütünleşen, bana imtihan sorusu olarak gönderilen her şeydir. Her şey ama. Hatta Araplar bir çocuğu olmuşsa birisinin, tarif ediyor ki onlar kelime olarak ruziktu bivelet. Yani ben bir çocukla rızıklandırıldım. Yani bana rızık olarak bir çocuk verildi demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz rızıkla ilgili bir beyanında insan kaderinin tescili olarak şöyle diyordu. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misl zalik Sümme yekunu mudgaten misle zalik. Fe yurselu ileyhil melek. Fe yunfeku fihir ruh. Bi ketbi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Fe vellezî la ilahe gayruh diye hadis devam edecek. Siz onu hadis kitaplarında bulursunuz. Ama çok kolay bulmak, yani biraz da öyle bir hadis için 50-100 hadis karıştırmadan bulmak istiyorsanız, yani siz peygamberin sözlerini bir hadis nedeniyle daha çok sözünü öğrenmekten yana bir heves taşımıyorsanız, o zaman İmam Nevevi'nin 40 hadisi var, 40'ın içinde bir tane, hiç olmazsa 40'ını karıştırırsınız, orada bulursunuz inşallah. Bu vesileyle de hepsini okursanız elbette güzel olacağına inanıyorsunuz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, anladığım kadarıyla, elbette en iyisini Allah ve Resulü bilir, her bir insanın yaratılışı ana karnında 40 gün bir damla su, nutfe diyoruz ona. Sonra işte bir o kadar dönem alaka, yani kan pıhtısına benzer bir şekle dönüşmesi onun, o nutfenin. Sonra bir o kadar süre içinde de onun bir çenem et parçası haline dönüşmesi. Yani ya 40, 40 ve 3, 40 olarak 4 aylık süre geçince veya hepsi 40 gün içinde bitecek bu oluşumun, sonra bir melek gönderilir, görevlendirilir. O melek yazgıcı melektir, yazgıyı belirleyen melektir. O kul adına Allah'ın yazgısını bilen, Allah adına Allah'tan öğrenmiş melektir. Bu tahsisatı kula ileten melektir. Onun yazgısını ortaya koymakla görevli melektir ve bu yazgının 4 ana maddesi vardır. Ruh üflenen, can üflenen, artık cenin haline gelen o ana karnındaki yavru, biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi konularıyla belirlenmiş, sonunda da şakî ya da sa'id olacağı açığa çıkmış, ortaya konulmuştur. Allah adına bilinir bunlar ve Allah meleklere bu bilgileri vermiştir artık. Demek ki o kul adına tahsisat apaçık ortadadır. Yani artık okul ne ile rızıklanacağının belirlenmesi ortamında yaşayacaktır. Ona neler verilecek, başına neler gelecek, neyle imtihan olacak, hangi sorular verilecek, alınarak mı, verilerek mi, çarpılarak mı, bölünerek mi, ne yaparak, gündüz mü, gece mi, sabah mı, akşam mı bölümleri onun eceli anlamına gelecek. Biket bi rızkihi ve ecelihi. Bu sorular ona ne zaman gelecek? Zamanlaması, doğumdan ölüme kadar tüm bir zaman çizelgesi, o da ana karındayken belli olacak. Sonra bütün bu sorular karşılığında o acaba nasıl davranacak? Yani pozitif mi, negatif mi? Kulluktan yana mı ya da isyandan yana mı, itaattan yana mı? Kabul mü, ret mi? Nasıl hareket edecek? Gönül rızasıyla mı boyun eğecek, yoksa kafa mı tutacak, isyan mı edecek, Adem'in nesli gibi mi davranacak, İblis'in soyu gibi mi hareket edecek, nasıl yaşayacak? Sonunda bütün bunların genel toplamı onu cennete ya da cehenneme sevk edecek. Yani sa'id ya da şakî olacak. İşte bu ve benzeri hadislerden anlıyoruz ki Allah rızık konusunda sadece tek yetkilidir. Üstelik ayetle tescil edilen bir gerçeği hatırlıyoruz. Bu konuyu Allah kendisine ben mecburum diye beyan etmiştir. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Rızık mı? Yeryüzünde debelenen bir varlığın rızkı mı? O Allah'ın üzerine borçtur, görevdir diyor Allah. Kendisini böylece görevlendirmiş oluyor. Buradan hareketle, demek ki Allah rızık konusunda tek yetkili. Yani insanlar kendilerine ait ama Allah'ın verdiği rızkın nereden, nasıl, ne zaman, ne şekilde, ne kadar geleceği konusunda hiçbir yetkileri yok. O zaman yatsınlar mı? Sırt üstü, yorulunca yüz üstü, olmadı yan yana, yan üstü, istedikleri gibi yatıversinler mi? Hayır. Çünkü bu konunun çok çok özel bir örneğini Hazreti Hacer annemiz tanıtıyor bize. Rızık arama görevi. Yani Allah rızkın nereden verileceğini elbette kendisi biliyor ve kulun istemediği taraftan, beklemediği taraftan veriyor ama beni çalışmakla görevlendiriyor. Bana yük yüklüyor. Bana Allah adına, lillah adına, sen Allah'tan dolayı, Allah'a kulluktan dolayı ne yapacağını Allah'a sor da ona göre hareket et emrini veriyor. İşte ondan dolayı Hazreti Hacer annemizi bir daha hatırlıyoruz konuyla ilgili. Hazreti İbrahim, Ur civarında doğmuştu. Sonra Harran bölgesine geldi. Tarihin en büyük tanrılık iddiasında bulunan azgın insanlarından biri olan Nemrud'un diyarıydı. Babası söz sahibi bir konumdaydı. Put yapım evinde baş görevli belki de. Bu toplum gökte yıldızlara, gök cisimlerine taparlar, onlara tanrı gözüyle bakarlardı. Ama onlara ulaşamayınca, çok uzakta bir tanrının yeryüzünde yanı başlarında bir sembolü gerekiyordu. Onlar da putlar, semboller yapmışlar, taşları yontuyorlar, yanlarına koyuyorlar, onlar o gökteki putların sembolü olarak yanlarında tanrı olarak yaşıyorlardı. Böyle bir topluma diyeceğini dedikten, babasını ve çevresindekilerini uyarabildiği kadar uyardıktan, hatta eline balta alıp hepsini bir bir kırıp baltayı en büyük putun boynuna astıktan sonra yapacağı bir şey kalmamıştı. Oradan ayrılmak zorundaydı. Giderken yanında kendisine inanan iki kişi vardı sadece. Hanımı, annemiz Sare, bir de yeğeni Lut ki sonra peygamber olacak aleyhisselam. Filistin bölgesine geldiler. İbrahim aleyhisselam Kur'an'da anlatılan aleyhissalatü vesselamın dışındaki peygamberlerden çok farklıydı. İşte bu peygamber, bu peygamberlerin babası, babamız peygamber, defalarca Hicaz'a gidip gelmişti ama daha önce bir Mısır yolculuğu vardı. Orada bir zalim kralın kendi numarasına, kendi kazdığı kuyuya düşmesinden sonra kendisine Hacer annemiz verilmişti hediye olarak, yani Sare annemiz aracılığıyla. O da onu kocası İbrahim aleyhisselama hediye etmişti. Onunla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştu. Adı İsmail'di ve peygamber olacaktı aleyhisselam. Sonra Allah'ın emri, öyle gerekiyordu çünkü İsmail aleyhisselamdan nesil Mekke'de çoğalmalıydı. Orası yeni bir kent olarak ana kent merkezi olacak, ana kent üssü olacaktı, oraya gidilecekti. Kimse yoktu henüz İbrahim aleyhisselam zamanında. Hatta Kur'an'daki ifadelerle, İnde beytikel muharram deniliyor her ne kadar, yani beytin yanında olacaktı. Ama gayri didarayn, hiç kimse yoktu orada. Ekin yoktu, insan yoktu, gölge yoktu, yaşayan yoktu, yol yoktu, su yoktu, kim yok, kimse yoktu orada. Böyle bir yere bırakılmış ve gidilmiş durumda olacaklardı. Ama Allah öyle istiyordu. Aldı yanına Hacer'ini, o da İsmail'ini. Birlikte gittiler ta Filistin'den, Halilurrahman kentinden doğru bugünkü Mekke'nin olduğu yere. Ama Mekke yoktu. Kabe de yoktu. Zemzem zaten yoktu, işte ondan sonra ortaya çıkacaktı. Orada bulunan bir ağacın gölgesine yerleştirdi İbrahim aleyhisselam onları. Sonra yürüdü kuzeye doğru, yani Filistin'e doğru. Arkasından heyecanlanan Hacer annemiz sesleniyordu. Nereye bırakıp gidiyorsun bizi? Kim yok, kimse yok, bir yerde nereye bırakıyorsun? Tekrar etti sorusunu ama öteki dönmüyordu geriye. Evet, içinde bir merhamet ateşi kaynıyordu elbette. Babaydı, şefkatliydi, merhametliydi elbette. Hanımını öyle atıp gidecek değildi. Kesinlikle, çünkü peygamber ahlakı onlardan öğrendiğimiz bir ahlak modeliydi. Yani o Allah'ın elçisi Halili'ydi. Ama buna rağmen bırakıp gitmeliydi. Bırakılan kadın da Hacer olunca, İkinci, üçüncü seferden sonra arkadan soruyordu. Söyle diyordu, bizi buraya bırakıp gitmeni emreden Allah mı? Evet diye bir cevap alınca rahatladı. O zaman Allah bize kafi dedi ve rahat etti. O gitsin, yolu cennet olsun, o Allah'a emanet olsundu. Tamam, onunla ilgilenmesi gerek değildi ki. Çünkü Allah onları orada bırak git demişse, onun yapacağı başka bir şey yoktu elbette. Belki biraz su, belki biraz hurma ya da varsa başka yiyecekler, kaç gün dayanacaksa o kadar ve bitmişti yiyecek. Yani kendilerinin kendilerine aittir diye taşıdıkları, yanlarında getirebildikleri, hayatlarını sürdürmek için muhtaç oldukları rızıkları o kadardı. Bitmişti, yenisini aramak zorundaydı bir Müslüman olarak Hazreti Hacer. Ama tahsis edilen nasıl olsa gelmeyecek miydi? Yatsın mıydı? Hayır. Orada beklesin mi? Hayır. Ya kendine düşeni yapmalıydı sadece. Hemen yanı başındaki tepeye fırladı. Safa tepesine. Çevreyi bir kolaçan etti. Baktı kim yok, kimse yok. İz yok, işaret yok, hiçbir şey yok. Tekrar indi aşağıya doğru. Ama heyecanlandı, hızlandı biraz tam aşağı düzlükte. Sonra karşı tepeye, Merve'ydi adı, Merve'ye doğru tırmandı. Baktı etrafına. Çepeçevre. Kim var kim yok diye baktı. Gelen giden var mı diye baktı. Rızık adına imkan var mı diye baktı. Bir iz var mı, bir işaret var mı diye baktı. Hiçbir şey yoktu. Döndü tekrar Safa'ya doğru. Aşağıda biraz daha hızlanmıştı çünkü heyecanlanmıştı. Bir an önce bulmalıydı. Ne yapması gerekirse yapmalıydı. Hızlanacak yerde hızlanacak, gözetleyeceği yerde gözetleyecekti. Duracağı kadar duracak, döneceği noktada dönmek zorunda olacaktı. Tekrar Merve'ye, sonra Safa'ya, tekrar Merve'ye, sonra Safa'ya, tekrar Merve'ye, yedinci de tekrar Merve'ye gelince, baktı ki çocuğun orada bir kaynama var. Bir şeyler var. Görüverdi. İçi kaynayıverdi. Seviniverdi. Ne olduğunu bilemedi belki. Birdenbire koşarak geldi oğlunun yanına. Aa, gerçekten hayret doğrusu. Büngüldeyen, kaynayan bir su vardı çocuğunun ayağının dibinde. Arapça tabiriyle zemzem olmuştu, kaynıyordu ve önünü şöyle kapatmaya çalıştı. Akıp gidip de yani o kadarcık zannetti. Biteceğinden endişe etti ama doymalıydı, ama kanmalıydı, ama biraz kullanmalıydı. Madem ki vardı ondan biraz yararlanmalıydı. Ne yapıp edip onu şöyle bir bent içine alıverseydi diye uğraştı. Şöyle önüne kumlar gerdi belki de. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah rahmet etsin, Hacer annemiz eğer öyle yapmasaydı, o gün akmaya başlayacak ve kıyamete kadar da hep akacak dosu diyordu. Ama öyle takdir edilmiş, rızık öyleydi, oradan büngüldeyecekti ve kıyamete kadar da orada kaynamaya devam edecekti. Şimdi yeniden başa dönüyor ve tekrar düşünüyoruz. Ne yaptı Hazreti Hacer annemiz? Rızık aradı. Buna sağ etmek diyoruz. Rızkın helalinden olması için ama Safa'yı öteye aşmadı, Merve'yi beriye geçmedi. Yani inna Safa vel Mervete min şe'airillah diyordu Allah Kur'an'ında. Demek ki o dönemde de bu gerçekten onların haberi vardı. Ya da Allah bu kuluna böyle bir gerçeği haber vermişti. O Safa'dan öteye, Merve'den beriye taşıp gitmedi. Safa'ya çıkınca acaba karşılardan ola ki, biraz daha gitsem, nereye kadar gitsem ki, hani şöyle Mina'ya doğru, Arafat'a doğru ya da Taif'e doğru bir başka açıdan ya da Tebük'e doğru yürüsem gitsem bir yerlerde 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra bir rızık bulup gelsem demedi. Çocuğuna rızık aramakla mükellefti, aradı. Üstelik 7 defa hareket etti, koştu koşturdu ve 7'nin sanki sonsuzluğun sembolü olduğunu bize bir kere daha öğretti. Sanki pazar gün yürüdü, çalıştı, aradı, uğraştı. Pazartesi gün devam etti çalışmasına, yürümesine, aramasına. Kazanmak için rızık aramaya devam etti salı gün, çarşamba gün, sonra perşembe, cuma gün, cumartesi gün hep devam etti. 7'ydi, 7 olacaktı, 7 devam edecekti. İşte bu 7 haftanın her günü adınaydı ya da sonsuzluğun sembolü adına bir 7'ydi. Hep insanlar çalışacak, uğraşacaklardı ama iyi ki bize güzel örnekti. Safa'da bulmadı, ben buldum derse şımaracaktı. Merve'de bulmadı, ya benimki gibi ben aradığım yerde bulurum, ben yaparım diyecekti, demedi. Ne Safa'nın ne Merve'nin ortasında değildi, gidiş geliş yollarında değildi. Safa'ya çıkınca, Merve'ye dönünce kendi gayretiyle bulunacak gibi değildi bulduğu. Meğer ki onun sayının karşılığında Allah verecekti, verdi. Allah'ın ona rızık olarak vereceğini, onun sayı gerekiyormuş, onu anladı. İşte o günden sonra artık orada o suyun başında bulunmaya devam etti. Öyleyse rızık nereden gelir? Kulun rızkını Allah onun beklediği taraftan vermez de vermek istemez de tahmin etmediği yerden verilmiş, öyle olmadı mı? Ya seninkiler? Öyle değil mi? Yani sen nereden bekledin? O eşyayı aldın, o malı aldın, onu satacaktın, bunu verecektin, bununla ticaret edecektin. İşte sen istediğin yerden geldi mi? Biliyorsun öyle değil. Ondan istediğin, beklediğin parayı kazanamazsın da bazen hiç istemediğinden kazanıverdiğini sen de görürsün. Ama sen bilirsin, peygamberin böyle diyor, ben böylece inanıyorum. E artık insan kalben ya teslim olur ya kendince yorumlar yapar. Ona diyeceğim hiçbir şey yok. Ben bir hadis daha duyurmak istiyorum. Gerçi konunun tamamlayıcısı niteliğinde ama burada ikinci bir numara verilmiş kendisine. Ecmilu fi talebi dünya fe inne küllen müyesserun lima kulika lehu minha. Dünya nimetlerini güzelce elde etmeye çalışın. Hepiniz yaratılış özelliklerinize uygun olarak zaten ona ulaşırsınız. Yani hani ana karnında beyan edilen, bildirilen bir liste vardı ya, rızık listesi. Bütün bunlar beni bulmadan ben onlardan ayrılamayacağım. Ecel beni bulmayacak. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, ecel insanı rızıktan daha hızlı takip eder. Yani ecel mi rızık mı insanın peşindedir? Rızık insanı bulmadan ecel insanı bulmayacaktır. Ölüm gelmeyecektir. Bana tahsisat beni bulmadan Allah beni öldürür mü? O konuda bana hesap gelecek ya sonunda. Elbette onu Allah bana soracak ki ama bana verecek de öyle soracak elbette. Yani ben şimdi 50 milyarla, 500 milyarla, 5 milyarla, 5 milyar milyarla eğer imtihan olacaksam Allah bunları bana ulaştırmadan, onlarla beni imtihan etmeden onunla ilgili soru sorar mı? Ben oğulla, ben kızla, ben oğullarla, ben kızlarla, ben komşularla, ben beni anlayanlarla, ben beni anlamayanlarla imtihan oluyorsam onlar beni bulmadan, ben sözümle, ben özümle, ben kelimelerimle, ben gülümsememle, ben dostumla, ben arkadaşımla imtihan oluyorsam onlar benim dünyama girmeden Allah onlarla ilgili bana sorar mı? Kesinlikle. Öyleyse benim sorularım mutlaka beni bulacaktır. Ben o sorularla birlikteyim, beraberim, iç içeyim, dış dışayım. Öyleyse o sorular mutlaka öyle veya böyle beni bulmak durumundalar. Allah'ın takdiridir bu. Benim kaderim işte odur. Allah beni nasıl imtihan edecekse öyle imtihan eder. Ama ben o soruların bana ulaşması yolunun helal olmasını ve benim helal sorularla imtihan olmamı dilesem, güzeli böyle değil mi? Konuyla ilgili önce yaşadığım dünyadan bir örnek vereyim. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'den bir örneği unutmasam söyleyip sözü bitirelim inşallah. Bir genç kız tanımıştım. İmanın, İslam'ın, ihsanın, teslimiyetin örneği bir anlayışta genç kız. Anne ve babası belki bazen namaz kılacak cinsten. İşte o kadar Müslüman. Kardeşleri henüz daha o yapıda değil. Çünkü en büyük çocuk, evde en büyük çocuk o. Amca ve kızları, dayı ve çocukları da bunun dünyasının dışında yaşıyorlar henüz. Ama bu, Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetiyle diyalog kurma imkanı bulmuş, sevmiş bu yolu, ona göre inanmış ve ona göre yaşamaya azmetmiş. Derken, herkesin başına gelen teklifler gelmiş başına, evlilik adına. Ama istişare edeceği birileri yok ya çevresinde. Beni tanımış vaktiyle ama ben onun çok uzağında bir yerlerde olmuşum. Yani ben onun din temsilcisi değilim aslında ama istişare edeceği yakın çevresinde kimse olmayınca dert etmiş ve beni aramış. Meğer olaylar gelişmiş. Birisiyle nişanlanmış veya sözlenmiş. Derken bu sözlenmenin ötesinde bölgenin adeti gereği mecburen evlenmeliymiş. Hatta öyle haberlerim oldu ki sonrasında işler acısı, yürekler acısı, efendim amcası ve babası alabildiğine evirip çevirip topaş gibi dövmüşler. Evlenirsin, iki çocuğunla boşanabilirsin fakat ama nişandan ayrılmak yasak demişler. Öyleymiş o bölgede adet. Nişandan ayrılmak büyük suçmuş. Artık ebediyen evlenememek anlamına gelecekmiş. Dinledim biraz. Peki dedim, derdin ne? Dedi ki ben bununla evlenmekten vazgeçiyorum. Kesinlikle bu olmaz, mümkün değil. Ölüm pahasına bile olsa imanıma aykırı. Ben onun ciddiyet ve samimiyetini bilmeyince, çok uzun zamandır konuşmayınca ağzımdan çıkıvermiş. Dedim ki, ne yapacaksın? Yani daha iyisini mi bulacaksın? Bak Allah diyor, peygamber diyor, kafir değil hiç olmazsa. Bazen namaz kıldığını zannediyorum, öyle biliyordum filan diye. Öyle bir tatlı giriş yapmaya çalıştım. Ama karşımdaki Müslümanın şahsiyetinin örneğiydi. Dedi ki gayet güzel, tatlı bir tebessümle, ama içten içe bunu sen mi söylüyorsun dercesine. Dedi ki ben kadere iman eden birisiyim. Bana tahsis edilen ne ise ben ona hayırla ulaşmaktan yanayım. Değilse benim sorumluluğum olur korkusundayım. Ben bu şartlarla, bu yapıda birisiyle evlenmemek gerektiğine inanıyorum. Öğrendiğim bütün ayet ve hadisler bunu emrediyor bana. Yani ben onunla evlenmemeliyim. Evlenmeyi istememeliyim. İşte bu isteğime Allah olumlu cevap verirse, ben ayrılmak isteyince Allah, tamam kulum, ben de seni ondan ayırıyorum diye takdir ederse, ben de ondan ayrılırsam Allah'a hamd ederim, sevinirim. Ama buna rağmen ben ondan ayrılmayı istediğim halde yine de onunla evlenirsem, meğer Allah beni bununla imtihan ediyor. Bana cenneti bu soruyla vermek istiyor Allah. Ben de bu anlamda onunla evlenir, onunla cennete gitmeye çalışırım dedi. Ve buna bir dedik. Sonra iki. Bundan ayrılma imkanım olursa Allah'a hamd ederim. Ondan sonra daha hayırlısını bulacaksın dedin. Bilmem ki. İsteyen birisi inancıma uygun ve hayırlı gibi ise isterim. Ama hayırlı değilse hayır derim kesinlikle. İstemiyorum derim. Evlenmemeye, ayrılmaya bütün imkanımı kullanırım. Buna rağmen evlenirsem imtihanım budur der. Onunla cennet bulmaya çalışırım. Ama hayır dediğim için, olmaz dediğim için Allah benim isteğim doğrultusunda takdir ederse, takdiri öyle olduğunu anlarsam sevinir Allah'a hamd ederim dedi. Bu da iki. Ve üçüncüsü benim tüm sesimi soluğumu kesiyordu. Hatta dedi dahası var, ben bununla evlenmeyi istemediğim şu andan itibaren, ayrılınca değil, evlenince değil, evlenmeyince değil, ben hemen ölebilirim. Daha iyisini bulmak değil, daha hayırlısı nasip değil. Ben şu anda da ölebilir ve bu imanımla ölürüm. Ben şu anda onunla evlenmemek gerektiğine iman ediyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerektiğini seninle istişareye gelmiştim dedi. Ne dersiniz? Takdir mi? Yani Allah kulun istediği rızkı nereden verebileceğini ya da kulun istemediği rızkı neden verdiğini anladınız mı? Ama hadisi yeniden okuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gelen kişilere dedi ki, isterseniz siz sorun söyleyeyim, isterseniz sizin sormak için geldiğiniz şeyi size ben haber vereyim. Onlara şöyle dedi, rızkın nereden ve nasıl geldiği hakkında bana sormaya gelmiştiniz. Allah mümin kulunun rızkını onun beklediği taraftan vermek istemez, tahmin etmediği yerden verir. İkinci hadis bunu şöyle açıklıyordu. Dünya nimetlerini güzelce elde etmeye çalışın, hepiniz yaratılış özelliklerinize uygun olarak ona ulaşırsınız. Şimdi konuyla ilgili Hazreti Ali Efendimiz'den de bir rivayet söylersek inşallah anlaşılır olur. Hazreti Ali Efendimiz bir seferinde mescide uğrar, atından iner, orada bulunan bir köleye atıma göz kulak olu ver der, bakarak ol şöyle. İçeriye girip namaz kılacaktır. Girer, Allah'ın dilediği kadar namaz kılabildiğince namaz kılar. Çıkarken hani öyle zannediyoruz, rivayette öyle görmemişim ama akçe kesesini çıkarır, içinden iki dirhem ayırır. Hani o adam madem işini yapmıştır, köledir ama olsun, canı isterse demenin anlamı yok, bir hediye olsun, bahşiş olsun diye iki dirhem çıkarır ve adama İki dirhem ikram edecektir, hediye edecektir, veri verecektir. Üstelik iki dirhem denilince biz ne olduğunu pek anlamıyoruz. Yani iki dirhemin değerini bilmiyoruz bugün için ama o gün için iki dirheme bir at eğeri satın alınırmış. Yani biraz da yekün bir para anlamına gelir. A, bir de bakar ki atı çıplak, eğersiz, kendi başına, sahipsiz, kim yok kimse yok, sahibini bekliyor. Hazreti Ali Efendimiz bekliyor. Şaşırır. Bilmez olayı ama herhalde adam almış gitmiştir anlaşılır galiba. Sonra gider kölesini bulur. Verir iki dirhem ona. Git der, benim ata bir eğer bul gel, satın al. O da pazara gider, döner, dolaşır, arar, sorar, danışır. Dan sonra o hırsız köleden Hazreti Ali Efendimizin kendi eğerini bilmez ama öyle olduğunu, iki dirhem verir ve satın alır gelir. Çünkü o uygundur ata. Elbette zaten onundur da ondan. Hazreti Ali Efendimiz getirince köle eğeri şöyle atın üzerine koyunca belki de der ki Allah Allah fe Sübhanallah, insanoğlu ne garip, kendi helal rızkını haram ediyor. Yani iki dirhem alacaktı zaten ama helalinden alacaktı. Öyle yapmadı, hırsızlık yaptı, gitti pazara ama daha fazla bir şey kazanamadı yine. Yine iki dirhem kazanabildi ancak, fakat bu kazandığı haram oldu. Ne dersiniz? Sakin olun diyor değil mi bu hadis? Ayağınız yerde olsun, uçmayın, kaçmayın, koşmayın, ne yaptığınızı bilin, yapıp ettiğiniz şeylere şöyle bir dikkat edin. Bakın ki Allah size ne takdir ettiyse ancak onu bulacaksınız. Dünya nimetlerini güzelce elde etmeye çalışın. Çünkü hepiniz yaratılış özelliklerinize uygun olarak zaten ona ulaşacaksınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.